Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 7. ayrım. Sayfa 73. Ertesi gün kuşluk vakti Mevlana tek başına kimseye bir açıklama yapmadan yola düştü. Sille'den bir testi şarap alarak sırtında terleye terleye dergaha geliyordu. Şarap testisi herkese bilinecek kadar şekli ve rengi ile diğer testilerden farklıydı. O gün hava açık ve güneşli olduğundan çoluk çocuk neredeyse bütün halk dışarıdaydı. Sokaklar, caddeler, çarşı pazar insan ile kaynıyordu. Mevlana sırtında şarap testisi yürümeye devam ediyordu. Onu görenler gördüklerine inanamıyordu. Yıllarca kendilerine vaaz eden, ilmihal öğreten alim diye övdükleri adam milletin gözü önünde sırtında şarap taşıyordu. Olacak şey değildi doğrusu. Sessiz düşünenler, içinden buğz edenler yavaş yavaş seslerini Mevlana'ya duyuruyorlardı. Yuh artık, yazıklar olsun. Şu işe bak, bu ne biçim Müslüman? İçmek haramsa taşımak da aynı derecede günah dememiş miydi vaazlarında? Örtülü kadınlar pencerelerden. Eyvah ki ne eyvah, koskoca Mevlana'nın düştüğü hale bakın. Dükkan önündeki esnaflar. Başımıza taş yağacak, hoca şarap taşırsa kıyamet yakın demektir. Mevlana söylentilere, kınayıcı bakışlara aldırmadan yorgun ve bitap halde yaklaşmaktaydı dergaha. Ben de birkaç derviş dergahın kapısının önünde onu beklemekteydik. Arkasında meraklı kalabalık ile kapının önüne geldi. Alnından ter akıyordu boncuk boncuk. Dervişlere su getirmelerini emrettim. Zümrüt yeşili mendilimle alnını sildim, testi hala omzunda duruyordu. Halk olup bitenin sonunun nereye varacağının telaşındaydı. Mahşeri bir kalabalık oluştu. İçlerinde meraklı Hristiyan ve Yahudiler de vardı. Kapının önünde gece kapıyı kapattıktan sonra kapının arkasına konulan büyük bir taş vardı. Taşın üzerine çıktım. Mevlana'nın omzundaki tesbihi elime aldım. Ey gafiller! Ey zahirle amel eden şaşkınlar! Siz buraya Mevlana'yı yuhalamak, ayıplamak için toplandınız değil mi? Nasıl orada alim, arif bir zat şarap taşır dediniz? Onu adım adım takip ettiniz ve hakaretlerinizi sıraladınız. Siz ne çok yanılıyorsunuz. Siz şekli Müslümansınız. Size cübbe, tesbih ve sakal yeter değil mi? Sağırsınız, körsünüz, bundan beteri nankörsünüz. Bugün bütün Konya kaybetti. Bugün kazanan sadece Mevlana'ydı. Sille'den buraya şarap taşıdığına hükmettiniz. Alın şarabınızı, zıkkımlanın. Tesbihi baş aşağı ters çevirip içindekini dökmeye başladığımda yere akan bembeyaz süttü. Mevlana bile gördüğüne şaşırdı. Diz çöktü yere, ağlamaya başladı. Elinden tutup kaldırdım. Yanağından öptüm. Sınavı alnının teri, ruhunun nuruyla geçtin diyerek elinden tutup halvet hücremize girdik. Mindere çömeldi, sağ kulağına fısıldadım. Allahu Ekber diye öyle bir bağırdı ki uzakta uyuyan bir bebek sesten uyanırdı. Musiki'nin ritminde bir sır saklıdır. Eğer onu ifşa etseydim dünya altüst olurdu. Mevlana ile her sabah namazı Kur'an okurduk. O okur, ben dinlerdim. Ben okurdum, o dinlerdi. Kur'an zikrimden sonra geldi, dizini dizime dayadı. Kur'an-ı Kerim'i öperek rahlenin üzerine bıraktım. Kur'an bir zikirse, insanın ona cevabı da bir zikirdir. Allah'ın peygamberleri aracılığıyla tebliğ ettiği zikirdir. Allah'ı hatırlatan her şey zikirdir. Zikir olmadan aşk olmaz. Aşk olmadan nefis aynada kendini göremez. Birileri gizli zikir diye bir deyim uydurdular. Hatırlamanın kapalısı olur mu? Körler çarşısında ayna satılır mı? Gürültü zikir değildir. Heykel gibi durmak rabıta değildir. Zikir semadır, musikidir. Neyin üflemesindeki zikir binlerce dervişin tesbihatından daha anlamlıdır. Yarından itibaren namazdan önce ne üfleyeceğiz, tamam mı? Tamam Şemsim. Musikiyi konuşalım mı biraz da? Elbette. Söyle mızrabından gelsin ruhumuza manalar. Musiki de bir Allah'ı zikirdir. Yaprakların, suyun akışındakiler de bir zikirdir. Kainat musiki ile can almıştır. Musiki elesteki sesimizin yankısı, seslerin Allah'a aşkımızı aktarması, ruhumuzun okşanması. Senden önce sema yoktu, musiki yoktu, aşk yoktu. Şems geldi, Mevlana aşka geldi. Mevlana'nın sözleri musikileşiyor, ruhumu okşuyordu. Öyle bir hal dili vardı ki edebiyat naçar, belagat duçar düşerdi Mevlana'nın billur akan pınarı karşısında. Aşka geldim, cezbelendim, Allah diye haykırdım. Kapıdaki dervişi içeriye çağırdım. Odamdan bir kamış getirin. Mevlana şaşırdı. Gelen bir kamıştı dedikleri olmayan. Kamışın ucuna üfledim, boşluk doğdu. Parmak uçlarımı ara ara dokundum, delikler peyda oldu. Mevlana'ya dönerek, biz ney gibiyiz? Bizdeki name senden gelir. Allah'ın ilk yarattığı şey kamıştır. Ve kamışa sırrını üfledi. Mevlana, o halde sema taksimizde neyimiz? İsrafil'in suru olsun dedi. Tamam manasında başımı salladım. Şeytanda bir şey hariç bütün insani özellikler mevcuttur. Şeytan aşkı bilmez. Aşk şeytana verilmemiştir. Aşk Ademoğullarına verilmiştir. Şeytanın insanı kıskandığı, çekemediği aşksızlığındandır. Mevlana ile hücremizde hasbihal ediyorduk. Söz dönüp dolaştı, şeytana geldi. Mevlana, şeytan şey midir, şer midir? Şeytan aşktan yana bahtsızdır, o kadar. Şeytanın bize secde etmemesindeki sır neydi? Şeytanın sana secde etmemesinin sebebi seninle bu sırrı geçmek istemesiydi. Günah burada işlendi. Şeytan sınırı ihlal etti. İnsanla birlikte meleklerin kaldığı yerden daha ileriye gitmek, yeniden huzura kavuşmak istedi. Belki insana bu yüzden secde etmedi. İhtiraslı bir çılgın gibi. İnsanı kıskandığı için, Allah'a en yakın olabilmek için. Ama şeytan bilemedi aşksızlığından Allah'a kavuşamayacağını. İnsanı bundandır çekememesi, yani aşktan mahrum kalmanın ezikliği, şeytanın kaprisi. Allah'a en yakın olabilmek için insan olmak gerekiyorsa, o da ateşten bir insan olmak istedi, öyle mi? Meleklerin masum teslimiyetinin yanında şeytanın kavurucu ateşi. Ve insanın hakikatinin içinde narla birlikte nuru birleyeceğini ve Allah'a teslim olacağını bilemedi. Bunu bilse, kendi ateşinin insanla birlikte Allah'a yakın olabileceğini bilse, o zaman insana secde eder miydi? İblisin insanı ateşe dönüştürme çabalarının bu dünyada sonuçsuz kalacağını ama takvaya sarılırsa insanın kendi şeytanını secde ettirebileceğini biliyoruz artık. Bazı insanlar ölünce cehennemin yakıtı olabilecekler ama bu dünyada elhamdülillah ateş olmayacaklar. Bu dünya hayatı aynadaki sırdır. Sır aşk ve ölümün arasındaki kıldan ince zar gibidir. Aşk sırrın tek anahtarı, kilit ölümde. Bu dünyayı ölümden önce öldürebilirsek kalbimizde aynada sır kalmaz ve görebiliriz her şeyi. Her şeyde gizlenen şeytanı. Onu alnındaki perçeminden tutup secde ettirebiliriz hemen Allah'a. Takva sahibi bir insanın üzerinde gücü yoktur şeytanın. Sana kendini güçlü göstermeye çalışır yalnızca. Hiç uyumaz. Ancak sürekli zikir ile kurtuluruz onun bizi tanımasından. Bütün zerrelerinizle yapılan zikrin her an her boyutta kainatın birliğine uyumu sağlanır o zaman. İşte o an şeytan yenilir. Sen korunanlardan olursun. Onun ise yaşama alanı kalmaz artık ve insana secde eder. Musa'nın asası yılanı yutar. İnsanın kalbi o sınır tanımayan şeytanı Allah'a secde ettirir. İnsanın kendinden bile gizlenen sır, kalbin sırrı nihayet aradan çekilir. Ve insan kelimeler de bırakır o sınırda. Sidretül müntehanın ötesine geçer. Ey karanlıkların gölgesinde tutsak edilmiş insan, kalbinin içinde seni bekleyen ışığın farkına var artık. O ışık cennette emanet edildi sana. O emanetle indirildin dünyaya. Ateşler içinde bir nurla, beden çarmığına gerildin sonra. Kalbinde açan bir gülle. Halvetler sonrası miracı özleyen Mevlana, ayağı yere değince hücrede yaptığımız sema ile teselli bulacaktı. Zaman ve mekandan uzak olarak ruhun yolculuğunda maveraya ermek. Her yolun bir adabı vardır. Allah'ı sevmenin de bir adabı vardır. Derviş sadece gönlü geniş ve ruhu gezgin bir sufi demek değildir ki. Dergahın bahçesinde güllerin yanında Mevlana ile hasbihal ediyorduk. Mevlana'yı ziyarete felsefecilerden bir grup geldi. Soruları olduğunu bildirdiler. Mevlana onlara beni göstererek, "Benim sorularımı cevaplayana sorun," diye bana havale etti. Bunun üzerine gelen felsefeciler 3 sual sormak istediklerini belirttiler. "Sorun," dedim. İçlerinden birini başkan seçtiler. Hepsinin adına o soracaktı. Sormaya başladı. "Allah var dersiniz ama görünmez. Göster de inanalım." "Öbür sorunu da sor." "Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi?" dedi. "Peki, öbürünü de sor." "Ahirette herkes hakkını alacak. Yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar. Karışmayın," dedi. "Bunlar mı sorularınız? Şimdi benim peşimden gelin. Size cevapları vereyim." Kalktık, dergahın bahçe duvarı için kerpiç yapan müritlerin yanına vardık. Yerden kurumuş bir kerpiç aldım ve adamın başına vurdum. Soru sormaya gelen felsefeci yanındakilerle apar topar Konya kadısına gittiler. Mevlana "şimdi ne olacak?" der gibi bakıyordu. Onun aklından geçenleri okudum. "Meraklanma, bekle gör. Soruların cevabını öyle alacaklar ki dergahına tövbeye hidayete gelecekler. Şimdi mahkeme görevlisi bizi kadıya çağırana kadar namaz kılalım." Aradan yarım saat geçmişti, haber geldi. Birlikte kadının huzuruna vardık. Kadının odasında bizim şaşkın filozoflar hazır ol vaziyetinde bekliyorlar. Kerpici yiyen kafası sarılı olarak olup biteni bir de bizim yanımızda kadıya anlatmaya başladı. "Ben soru sordum, o başıma kerpiç vurdu," dedi. Ben de sadece cevap verdim. Kadı bu işin açıklamasını istedi. "Bana Allah'ı göster de inanayım," dedi. "Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim." Filozof şaşırarak, "Ağrıyor ama gösteremem," dedi. "İşte Allah da vardır fakat görünmez." Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Yine bana, "Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz," dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya. Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın?" dedim. Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcup olup söz söyleyemez hale düştü. Herkesin huzurunda elime sarılarak, "Bunca yıldır senin gibisini görmedim. Başka Müslüman alimlere aynı soruları sordum, saatlerce laf ürettiler. İkna olmamıştım. Sen dininin adamısın. Bize İslam'ı sevdir. Haydi, Mevlana'mızın dergahında yarım kalan hasbihalimize dönelim," diyerek geri döndük. Mevlana'nın gözlerinin içi gülüyor, beni hayranlık ufkunda büyütüyordu. Aşkı öğretmek için önce güven, ardından yürek fırtınası estirmeniz, sonra sevgiyi parlatmanız gerekir. Ben Mevlana'yı fethettikçe deryanın derinliği artıyordu. "Bugüne kadar dergahta ve camide dört duvar arasındakilere konuştun. Bırak, benim gibi gök kubbe altında konuşmaya bak. Ey Mevlana, kalk ve uyar. Kötüler için son demler bunlar. İyiler artık kendilerini yalnız hissetmesin. Konuş, Allah'ın aşkı çok yakında hepsinin kalbine inecek. İçinde aşk olan, dua okunan bir kalbe şeytan yaklaşamaz bu vakitten sonra. Ateş yaklaşıyor bütün hararetiyle. Yakacak ve yanacak. Kim üfledi ateşi, kim? Şeytanı sormuyorum sana Mevlana. İnsan olmak isteyeni, o kan içiciyi soruyorum. Kim? Kabil, Habil'i neden sevmiyor? Cehennemi görmeden cenneti bilebilir mi insan? Ah o insan! Nur bilinmeden nar nasıl anlaşılır?" Mevlana, "Zamanın değerini bilemedik. Yeniden dönebilmemiz için cennete bize sunulan bir ikramdı o. Dumansız ateşten uzak durmamız istenmişti. Kendimizi bilmemiz lazımdı. Ya ateşin göbeğine düştük ya lağım çukuruna. Ah nefis, sen yok musun?" Beyaz yüveyikler başlarını geri çekiyor karanlığından gecenin. Soğuk, buz gibi nehir ayaklarının dibinden akıyor sabah. Geceyi çakal ulumaları dolduruyor. En uzakta, dağın arkasında bir güneş doğmayı bekliyor. Doğmayı ve doğurmayı. Sence neyi doğuracak biliyor musun Mevlana? Ve ellerinde bir kuş ölüsüyle Hristiyan bir kadın gelecek kapına. O ölü kuş nefistir. Can üfle, havalansın. Tövbe suyundan içir, Müslüman olsun. Ey Tennure, ümidin yurdu ol. Binlerce kez bozsa da tövbesini ölü canlar. Secdede dökülen yaşları topla mendilinde. Koklasın biçareler. Huzurun kokusu insin mermerleşmiş kalplere. Ey ateş, ıslat artık deryaları. Ardından damlalar gelsin inci, mercan. Nerede bir kötülük varsa orada ol Mevlana. Yak iblisin kuyruğunu. Ölmeden önce ölmüş sözcükleri kötülerden toplayabilirsin. Cehennemi görmeden cenneti bilebilir mi insan? Aceleci insan her yerde cehenneme koşar. Nur hızdır sanır. Kan içinde kan, ateşin içinde nar. İblisin dumansız ateşinde boğdurma kuşları. Mevlana acıdan kavrulmuş bir kelimeyle başlıyor konuşmaya. İkimiz de Allah'a hemence koşmak istiyoruz. Birbirimize bakarak geçelim diyor bu dumansız ateşlerin içinden. Ne olacaksa olsun artık. Varalım huzura, ağlayalım. Gözyaşlarımız o tertemiz inciler gibi aksın sonsuzluğa. Mevlana, yoruldum. Çok yoruldum bu dünya bedenimin içinde. Sessizliğin tenha sessizliği içinde birlikte namaz kılsak, manevi iklimlerin içinde kaybolsak. Gel diyorum, tutuyorum elinden, ayağa kaldırıyor ve sema ediyoruz iki can. Asli günah diye bir şey yoktur. Bu safsatayı şeytan işledi beyinlere. Böylece pisliğini örttü şeytan. O günahına ortak arıyor. Günah işlemeden de cennette kalabilir miydik? Ötekine ihtiyaç olmadan birbirimizi görebilir miydik? İşte bunun için bu imtihan. Varsa samimiyetin sınavı geçersin. Dünya hayatı geçici derken kastedilen bu manaydı. Sır benim. Sır aradan çekilince öteki diye bir şey kalmaz ortada. Aşk şehvetten iğrenir. Neden mi? Şehvet zevkten ve cazibenin köpeği olmak demektir. Hep önüne leşini atar, ara sıra da taze et sunar. Zevkten uzak durana, benim gibilere sıra dışı deli derler. Şükür deliyim. Düşünmenin bir onuru vardır. Çok telaşlı düşünüyoruz. Yürürken, yolculukta ya da diğer şeylerde. Düşünce hıza dayalı değildir. Düşünce gelince yolun ortasında da olsan otur, saatlerce keyfini sür. Toprak hızlı yağan yağmuru nasıl emmezse, yürek yavaş, aheste ve ağırlınca onuru olan düşünceyi sever. Bilinçsizce yaşanan ahlak erdem değildir. Olsa olsa güdüsel taklitçiliktir. Hepimizin gizli bahçeleri ve bitkileri var içinde. Hepimiz patlama noktasına gelmiş eski yanardağız. Sen içindekini patlatmazsan dışarıdan gelen seni patlatır. Bahçen tarumardır artık. Sana zehir vereceğim. Eğer zayıfsan zehir seni öldürecektir. Güçlüysen zehir sende ballaşacaktır. Şimdi razı mısın Celalettin? Ben bir kişi değilim. Ben daima özün kendisiyim. Mevlana kalkar, kağıda bir şeyler yazar, kapının dışına asar. Kağıtta okunan, giren buraya onurlandırır beni, girmeyense sevindirir. Yeni bilgi peşinde ol. Öndeki düşüncelerinle örtüşen hiçbir şey görmek istemiyorum. Benim işim mi sana yeni gerçekler bulmak? Dün, dün ile gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Söyle şimdi nedir hayat? Ölmek isteyen bir şeyden sürekli ayrılma. Peki, vazgeçeceklerim bu kadar mı? Elbette hayır. Ne yapar vazgeçen? Daha yüksek bir aleme erişmek için çabalar. Daha ileri, daha uzağa, daha yükseğe uçmak ister. Uçuşunu ağırlaştıran birçok şeyi atar üstünden. Fedakarlıktır atmak. Sanki kıldan bir gömleğin ruhuymuşçasına sıyrıl, arın. Bu işe en iyi yanına zarar vermekle başla. Nasıl, neyle? Nefsinin gölgesini yırt. Ruhunun suyundan iç. Sarhoş ol. Öyle sarhoş ol ki daldığın yollarda kollarını, bacaklarını kır. Şeytan, hayatınızı kolaylaştırıp ömrünüzü uzatıyorum diye herkesi kandıran boş vakitlerin tapınak şövalyesi. Herkesi dumansız ateşine çağıran ihtişamlı cüce. Ateşli kelimelerin şehvetli oyuncusu. İnsana emanet edilmiş olan cennet hayalini kıskanan ihtiraslı yılan. Aşkı bir türlü okuyamayan kör deccal. Bizi çekemeyenler, gıybetimizi yapanlar, işte bu şeytanın emzirdiği insanlardır Mevlana'm. Biz şeytanın ve şeytanlaşan insanların hararetli dedikodusu ve debelenmesine aldırmadan aşk için aşk içinde güzel, hülyalı, imanlı, itinalı sohbetler yapıyoruz. Allah'a aşk ediyoruz. şükrediyoruz aşkın sahibine. Yedinci ayrımın sonu. Sayfa 84. Devamı 8. ayrımda.